Hatıralar.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Bu haftada Hatıralar programında maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Değerli dinleyiciler, bizim programın sıkça rastladığınız misafirleri var. Bunlardan bir tanesi Sermet Muhtar Alustur. Parlak kalemiyle, akıcı ifadesiyle eski İstanbul hatıralarını bizlere en güzel anlatanlardan birisi. Ve zaman zaman da kendisini programımıza misafir ediyoruz. Bu hafta da Sermet Muhtar Alustur'un yarım asır evvelki İstanbul'da yangın, yani bu yarım asır yazıldığı 50 tarihi 100 yıl öncesini kasteden bir ifade, İstanbul'da yangını anlatan ve hoş hatıralardan ibaret hatıralarını sizlere takdim etmek istiyoruz. Sular çoktan kararmış, yatsı ezanı okunmuş, pırıl pırıl yıldızları parlayan, beyaz benekli lacivert atlas kumaşlar gibi tertemiz bulutsuz bir gök. Bayazıt'ta, Serasker Kapısı Meydanı'nda, askeri bando mutat nöbet havasını vurmuş. Arada bir, uzaklardan araba gürültüleri, at ayağı patırtıları, köpek dalaşmaları, yakınlardan beşikteki sibyanlara söylenen firaklı firaklı ninniler duyuluyor. O aralık derinden derine bir güm sesi kulaklara erişir. Önce farkına varılmaz. Fasılalı olarak tekrarlanan gümler yediği bulunca kesilir. Bu gümbürtüler Vani köyünün İcadiye tepesinden atılan top sesleridir. İstanbul halkı derhal telaşa düşer. Yangın mı acaba? Çeneler işler. Top bop değil ayol. Bitişiklerin zümbül bacı kömürlük kapısını kapamaya uğraşıyor. Hayır hanım anne, mühürdarın damadı kör kütüp kalkıp kalkıp yere yuvarlanıyor galiba. Sarhoş Nikoli bu saatte gelir mi hiç? Saat 4'ü 5'i bulsun bakalım. Komşu Salim Efendi odun kırdı mutlaka. Yarın çamaşır yıkayacaklar muhakkak. Evet böyle konuşurlar. Aradan 5-10 dakika geçer. Sokağın köşesindeki tahini boyalı konağın önünden bir nara kopar. Ait bekçi! Artık kimse de şüphe kalmazdı. Köşklü sesi. Evet yangın var. Gene herkes helecanda. Nerede acaba? Çocuklar koşun üst katın pencerelerine. Kızıllık görülüyor mu? Ateş ne tarafta? Çoluk çocuk yukarıyı boylar. Müjdeyi getirirler. Görünürde kızıllık mızıllık yok. Oh oh hele şükür. Ama bir kere de Tahtaboş'tan kuleye bakın. Fener 4 mü, 2 mi? Biraderin evceğizi Eyüp Sultan'da, kaynanamınki Kasımpaşa'da, yanıp kül olmasın zavallılar. Beyazıt ve Galata yangın kulelerinde gece gündüz etrafı kollamaya memur, bu işte saç ağartmış, pişkinleşmiş nöbetçiler beklerdi. Şehrin hangi canibinde duman, alev görseler, derhal semtini, mevkiini kestirir, gece kuleye fenerler, gündüz yuvarlak kırmızı sepetler asarlardı. 4 tanesi İstanbul içine, 2 tanesi deniz aşırı yere, yani Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Boğaziçi yakasında İdüğün'e alametti. Hemen kulelerden, ap al ceketli, sağ elinde sokak köpeklerinden korunmak için harbi, sol elinde geceleyin ışık versin diye muşamba fener bulunan köşklüler, çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar. Köşklüler, yangınları haber veren kule görevlilerine verilen isim. Köşklüler çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar, polis merkezlerinin, karakolların her ay bir beyaz mecidiye avait aldıkları büyük konakların kapısında narayı atarlar. Yangının semtini bildirirler. Yolda gelip geçenler bunlara rastladı mı, uğurlar ola hemşerim diyerek haberi alır. Zinhar ateş nerede suali sorulmaz. Zira ananeye göre küfretmekle müsavidir. Köşklü bu söze bir küfür sallayıp ağzının payını verirdi. Vakitlerden gece ise %99 Kürt olan mahalle bekçileri ayaklanırlar, yangın var filan yerde diye kah sıtma görmemiş gür, kah güvercin tersi yemiş gibi kısık sesle avaz avaz dangıl dungul bağırtıyı basarlar. Ne yediğini anlayabilirsen anla, karine ile keşfedebilirsen et. O zamanki itfaiye tabur tabur cihet-i askeriyeye yahut bahriyeye merbuttu. Yani askeriye veya deniz kuvvetlerine bağlıydı. Bunların amiri Macarlı Ferik Kont Ziçini Paşa, tersane silah endaz ve itfaiye kumandanı Yaveran-ı Hazreti Şehriyari'den ve gene Ferikan'dan Mehmet Paşa'ydı. Komutan Ziçini Paşa amir idi ve Mehmet Paşa tersanenin silah atıcılarının ve itfaiyenin kumandanıydı. Ziçini Paşa asilzadeydi. Babasının Nemçe devletinde, yani Avusturya devletinde nazırlıkları Macar kültürüne yardımından dolayı da Peşte Fen Akademisi önünde heykeli vardı. Oğlu da Macar parlamentosunda azalık ettikten sonra İmparator Franz Joseph'in tavsiyesiyle Osmanlı hizmetine girdi. Kibar, dürüst, etliye sütliye karışmaz, herkese sevilen emektar bir şahıs idi. İtfaiye efradının başına sahtiyan enselikli tasları geçirten, bellerine kancalı kayışları, baltaları bağlatan odur. Kendi de aynı kıyafette Taksim'deki Topçu Kışlası'nın talimhanesinde talimler yaptırır, yaşlılığına, göbekliliğine, nikris illetine müptelalığına rağmen her yangın çıkışında mayyetiyle beraber orada soluğu alırdı. İtfaiye grupları harekete koyulunca tulumba, hortumlar, portatif merdiven, kazma kürek dolu arabayı çeken kadanaların peşinden nefercikler tabana kuvvet, dil bir karış dışarıda koşarlar, borazan çavuşlarının yanık yanık borusu ortalığa yayılır, ne de ciğergaha dokunurdu. Bütün nezaretlerin, yani bakanlıkların, bilhassa Bab-ı Zaptiye'nin, gümrüğün, o devirde adedi ona varan belediye dairelerinin yangına karşı az çok tertibatı ve Kürtlerden teşekkül eden tulumbacıları bulunurdu. Belli başlı mahallelerin tulumba sandıkları, hepsinin ayrı ayrı ağası, reisi, takım takım omuzdaşı ve muayyen kahvehaneleri mevcuttu. Mahalle omuzdaşları, çarşı pazarda esnaflık, ayak satıcılığı, eşya taşımak gibi hamallık, at ve beygir sürücülüğü, kundura boyacılığı, seyyar suculuk, şerbetçilik filan ederek alınlarının teriyle geçinirler. Yangın zuhurunu duyar duymaz hemen işi gücü bırakıp sandıklarının başına seyirtirlerdi. Bir nevi kulüp, bir nevi hobi gibi. Her tulumba sandığı atlı, eli kırbaçlı bir ağa. Tabanları yağlayacak gene kamçılı bir reis idaresinde. Fenerci, hortumcu, borucu dörder dörder takımlardan mürekkepti. Takımların muşlu, delibaş, kepenci, ortanca, çaylak, apiko, hızır gibi atları olurdu. Reisin dediği dedik, çaldığı düdüktü ama tulumba kaldırılacağı sırada sözüne karşı koyan yok değildi. Mesela Amuşlu, omuzların sandığı emrini dayamış, muşlulardan ikisi meydanda yok. Yerine Çember Rıza ile Badi Hüsnü'yü kavança etmiş. Sırık Ömer'le Deve Cemal çemkiriyorlar. İnsaf bereyizciyim, Çember de, Badi de Kara Mürsel sepeti gibi. Onlarla nasıl alırız biz? Bu kabil çekişmeler hayrı uzar. Nihayet uyuşulup tırıs tutulurdu. Aksaray, Şehzadebaşı, Bayazıt, Eminönü, Köprü, Galata gibi kalabalık yerlerde reis avucunu sandığa vurup al kepenci diye takım değiştirir. Naracı coşarak çıngır çıngır narayı basardı. Karada aslan, deryada kaptan, var mı bize yan bakan? Yaman gelir, yaman gider, şahin gibi uçar cerrah paşa köleleri. Aksaray Karakolu'nun önü, Bayezid Meydanı, Yeni Cami merdivenleri, Karaköy, Galatasaray, Dört Yol Ağzı, tulumba seyircileriyle dopdolu. Gençliğinden beri omuzdaşlığa meraklı, bıyığı sakalı kırlaştığı halde hala hevesi kursağında, devairde yani devlet dairelerine müdürlük, müdür mavinliği, başkatiplik payesine ermiş bazı zevat, kaşla göz arasında odalarından usulcacık sıvışır, civar kıraathanelerin cadde üstündeki pencerelerine kapağı atar, yazın toz toprağında, kışın çamurunda, yalın ayak, başı kabak koşan tosunları vecd ile, coşkuyla seyre koyulurlardı. Hatta delikanlı katipler içinde, pantolonunun altından dolma dizliği, ceketinin cebinden keçe külahı eksik etmeyen, odacıya beni sorarlarsa bir kıtır at ağacığım diyerek, tüyenler de vardı. İstanbul yakasının Cerrahpaşalı, Aksaray, Kadırga, karşı tarafın Çeşme Meydanı, Boğazkesen, Firuza tulumbaları meşhurdu. Cerrahpaşa'nın şöhreti eski reis 12'lerden Mektepli Raşit, Aksaray'ınki gene 12'lerden Kadayıfçı Arif, Kadırga'nınki Atmaca İbrahim'den dolayıydı. Çeşme Meydanlılara gelince vaktiyle 12'lere elebaşlık eden Arap Abdullah'tan, Firuzağlıların sandığında düdük bulunduğundan, Boğaz kesenlerinde reisi yedi bela Arap Reyhan'dan ötürü şöhreti vardı. Tatavla yani Kurtuluş, Dolapdere, Papaz Köprüsü, Samatya, Sulu Manastır, Kumkapı, Balat, Hasköy gibi Rum, Ermeni ve Yahudi yatağı semtlerin tulumbacıları Palikarya, Ahbar, Andalavizo güruhundandı. Yukarıda sayılan namlı takımlar 10-12 hatta daha fazlayı bulur, 40-50 kişiye varır, bazen 70'i aşardı. Köşklerden yangın haberini duyan sandık ihvanları lahzada kahvehanelerine şitap eder, gelir, alel acele urbalarını fırlatıp sandık başına üşüşürler. Hepsi alesta. Hava durgun, rüzgarsız, poyraz, gün doğusu karayel esmiyor. Ateş etrafı sarmayıp çabuk söndürülmüş, itfaiye bile dönmüş. Omuzdaşların gene orayı bir kere boylamaları hem dededen kalma adet hem fiyaka icabıydı. Faraza yangın Fındıklı'nın Molla Bayırı'nda yahut Beşiktaş'ın Serence Bey yokuşunda, İstanbul'un ta öbür ucundaki Şehremeni, Mevlana Kapı, Koca Mustafa Paşa, Et Yemez Tulumbacalar oralara kadar tabanı yağlardı. Gerek gidişte gerek dönüşte mütemadiyen arkayı kolaçan etmek, dikiz etmek şarttı. Arkadan başka sandık geliyor mu? Şayet geliyor da yetişecek gibi ise geridekilere sandığı kaptırmak haritada yazılı. Bu zuhurat tosunluğa, racona, fiyakaya aykırı idüğünden kurt dingili koşuşu bir kat daha hızlaştırılır, yıldırım gibi gidilir. Eğer kovalayanlar yaklaşırsa dananın kuyruğu kopar çıngar çıkardı. Öndeki ve arkadakiler sandıkları kenara bırakır bırakmaz, sille tokat, yumruklarla icabında yerden topladıkları taşlarla tulumbanın baska kolları, usturpalarıyla birbirlerine girerlerdi. Alt olanlar süklüm püklüm köşeye, bucağa, kirişi kırardı. Büyükçe bir yangın zuhurunda merkez ve birinci fırkayı Humayun kumandanı Paşa, Zaptiye Nazırı, Beyoğlu Mutasarrıfı, Ateş Anadolu kıyısında ise Üsküdar Mutasarrıfı, itfaiye kumandanları, polis ser komiserleri mutlaka hazır bulunurdu. Kalabalık birikip de içtima vaki olur, ondan sonra da neler olur neler olmaz diye hükümet burada mutlaka ileri gelen kimselerden bir kontrol memuru da bulundururdu. Mevsim yaz, Ağustos'un kestane karası fırtınası hüküm ferma. Şiddetli bir keşişleme esiyor. Patlıcan kızartılırken tava devrilip ateş patlak vermiş. Rüzgar adeta körüklüyor. Ortalık çayır çayır yanmada. Terkos'un ana musluklarından katre akmıyor. Ya borularda tamirat yapıldığından ya da semtin yüksekliği dolayısıyla kumpanya su salamıyor. Sakalar kırbalarla, etraf halkı gaz tenekeleriyle kırk çeşmeden, sarnıçlardan, kuyulardan su taşıyor. Mahallelerin tulumbalarına boşaltılınca 2-3 basışta tükenirdi bu sular. Bereket versin itfaiyenin kancalarına, kazmalarına, halatlarına. Mehmetçikler temel direklerine yüklenerek kav gibi evleri alaşağı eder, bazen yangın çabucak basılır, ekseriye sağa sola kol salar, ümmeti Muhammed viranelere yığdığı pılı pırtıların başucunda Rablerine sığınır, aylarca camilerde, mescitlerde barınırdı. Konaklar, konak yavruları, eflake ser çekmiş yangın duvarlı, üstelik sigortalı. Hak kıran kafesleri ise Allah'ın sigortasına emanet. Ateş civarda kıpkızıl yongalar, kızgın çiviler mütemadiyen yağıyor. Hane sahipleri icap eden tertibatı almaktan geri kalmazlardı. Konağın, evin ateşe müteveccih yüzünün üst katına derhal hilye-i şerif levhası asılırdı. Ve abdestini tazeleyen dini bütün bir kişi, salaten tüncina duasını tekrarlayıp tekrarlardı. Üfler, çatıya adamlar çıkartılır, kova kova su yetiştirilir, boyuna kiremitlere dökülür ıslak kilimler serilirdi. Yeri gelmişken hilye-i saadet Hazreti Peygamber'in hilyesini, sima-i şerifini anlatan bir levhadır. Eskiden bütün evlerde bu levha bulunur. Evleri her türlü beladan ve bilhassa yangından koruduğuna inanılırdı. Varlıklılar mevcut tulumba sandıklarından birinin reisiyle uyuşup baba ocağını sağ selamet kurtarmaya muvaffak olurlarsa besili bir koç ve ayrıca 15-20 mecidiye bahşiş adarlardı. Hemen damı boylayan omuzdaşlar canla başla çalışır, peşkeşi hak ederlerdi. Yangın süre dursun, hazır ve nazır zevattan hemen hükümete haber ulaştırana. Lehül hamd vel minne, harik, müşkil hitam olmak üzeredir. Marzi-i şahanelerine münafi hiçbir halat vuka gelmediğini tefsir ederim ilahir. Müterakim kesanın kâfesini dağıttık. İtfaiye efradı, şecaat, nihad-ı humayunları, begayet cansiparane, bezle gayrete devamdalar. Ertesi günü gazetelerde şu tevcihat görülürdü. Yaver-i Ekrem, müşir devletli felanca paşa hazretlerine murassa iftar nişanı, zişanı, ihsan buyurulmuştur. Zaptiye nazırı meali mezahiri devletli felanca paşa hazretlerine murassa Osmani, Beyoğlu mutasarrıfı atifetli felanca beyefendi hazretlerine tebdilen birinci rütbe mecidi ithal kılınmıştır. Bunlar yangında gösterdikleri gayret ve bezli cesaret sebebiyle taltif edilirlerdi. Bu da yangınların bir an önce söndürülmesine vesile olurdu. Değerli dinleyiciler, Osmanlı padişahları bazen İstanbul'da deniz gezintilerine çıkarlardı. Bu deniz gezintileri o zamanki İstanbul hayatı için çok canlı ve renkli bir sayfa teşkil ederdi. Bu muhteşem gezintilere bir numune olmak üzere Sultan 3. Selim'in tenezzühüne dair bir hatıra nakletmek istiyoruz. Sultan 3. Selim zamanında İstanbul'a Melling adında bir mimar ve ressam gelmişti. Padişahın teveccühünü kazanmıştı ve İstanbul'da bir hayli imar işleri görmüştü. Bunlar arasında bilhassa bir saray ve Hatice Sultan'a yaptığı yalı meşhurdu. Sarayın hususiyetlerine giren ve birçok ihsan alan bu Avrupalı mimarın bastırdığı büyük kıtada bir resimli İstanbul seyahatnamesi var. Orada Melling bu hatırasını naklediyor. Sultan 3. Selim gibi mütevazi bir padişahın debdebeli deniz tenezzühünü, gezintisini bizlere anlatıyor. Dilerseniz şimdi mimar Melling'e kulak verelim. Padişah bir tenezzüh icra etmek murad eyledi mi, onu bir gün evvel haber verir. Bu haber şai olunca İstanbul sevinç içinde kalır. Fakat bu eğlence, ağırbaşlı Türklerin yaşadığı İstanbul'daki bu eğlence, bizim Avrupalıların sevinçlerine benzemez. Padişahın sandalına 6 büyük sandal yol açar. Bunlara 150 içi olanı biner. Bunların sağ ve solunda gidip gelen diğer iki sandala da haseki ağalar binerler. Hasekiler ayakta dururlar. Top gürler gibi çıkan seslerinden padişahın yaklaştığı anlaşılır. Ellerinde tuttukları değnekler halkın kayıklarına emirler verirler. İç olanlarının, yani Topkapı Sarayı görevlilerinin sandallarından sonra sarık sandalı denilen bir sandal gelir ki buna padişahın kavuğunu nakle memur olan adam biner. Halk bu ziynete doğrudan doğruya bakamaz. Güya padişahın yüzüne bakıyormuş gibi herkese bir ürperme gelir, titrer. Kavuğu tutan, güya mahiyetinden hoşnut kalmış bir veli nimetin iltifatı gibi ona bir hareket verir. Bu kavuk, sultanların ve padişahın kız kardeşlerinin elmaslarla işlediği dört köşe bir şal ile kuşatılmıştır. Kavuk sandalının arkasından da 6 kayık yürür. Bu kayıkların her birinde bir ağa, bir mabeyinci ağa bulunur, saray nazırı. Bu ağalar, arkalarını padişahın kayığına dönmüş olmamak için yüzlerini kayıklarının kıç tarafına müteveccih bulundururlar. Padişaha mahsus olan kayıklar 2 tanedir. İkisinde de 3 fenerli, etrafı som gümüşten yapılmış, parmaklık ile çevrilmiş ve aynı madenden 4 sütun üzerine bir köşk oturtulmuştur. Bu köşklerin örtüleri gayet de mükellef sırma işlemeli, halis incilerle süslü, kırmızı çuhadan yapılmıştır. Padişah bu kayıklardan birinde oturmuş, daha doğrusu yatmış gibi görünür. Köşkün dışında ve arka tarafında bostancıbaşı dümen tutar. Köşkün içerisi som gümüşten küçük bir parmaklık ile bölünmüştür. Ki burasını huzurda bulunan 3 mühim zat işgal ederler. Hünkar kayığında bostancıların teşkil ettikleri 2 sıradan her birinin ortasında 2 baş çuhadar bulunur. Bunlardan biri bir iskemle tutar ki, zat-ı şahane padişah karaya çıkınca ata binmek için buna basar. Ta baş tarafta bir ağa daha bulunur. İkinci hünkâr kayığı da birincisi gibi fevkalade müzeyyendir. Bu kayıkta padişahın kılıncını nakle memur olan silahtar ağa bulunur. Fakat kimse kayıkta zat-ı şahaneye mahsus olan mevkiye oturamaz. Padişah avdetinde dönerken bu arkadan gelen kayığa biner. Arkadan gelen diğer kayıklara harem ağaları binerler. Bunların başlarında kızlar ağası bulunur. Kayıkta rahavet ile yaslanır. Hürmet ve tazimin hakim olduğu bir memlekette harem ağaları saray halkının korkup çekindikleri bir şahsiyettir. Kız kulesinden atılan toplar padişahın geçtiğine delalet eder. Bu sırada kulenin zemininde bostancılar dizilerek ve 2 kat eğilerek arz-ı tazimat ederler, hürmetlerini arz ederler. Teşrif-i şahane nereye vaki olursa, padişah nereye giderse, oraya istikbal için derhal çadırlar kurulur. Gidince oraya padişah yemek yer ve namaz kılar. Sonra oyun işareti verilir. Evvela ip ve menzil cambazları oynar. Menzil ipleri bir dağdan bir dağa veyahut bir ovadan bir dağın tepesine gerilidir. Bu manzara halkı hem korkutur hem de eğlendirir. Cambazlar bu iplere cüret ve çalaki ile çıkarak oynarlar. Cambazlardan sonra sıra pehlivan güreşlerine gelir. Pehlivanlar yalnız kisvet giyerler, vücutları çıplaktır. Zeytinyağı sürünürler. 3 defa huzur-u humayunda yere kadar eğilirler ve galip gelenler birkaç altın ihsan alırlar. Pehlivanların birbirlerini yenmelerine nadiren müsaade olunur. Nezaketen, yenişmeden oyun biter. Pehlivanlardan sonra ayı dövüştürülür. Bu dövüşler İspanya'daki müthiş boğa dövüşlerine benzemez. Meydana çıkan ayının ağzı ballıdır. Bunun karşısına çıkan hasmı bin türlü eziyet, bin türlü hakaretle hayvanın gazabını derece derece arttırır. Arada gene ağızları bağlı köpekler de salıverilir. Köpekler saldırırlar fakat ısıramazlar. Oyunlar akşama kadar sürer. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.